Her şey hava yağı döner. Bu yüzden şöyle yazılmıştır. Yalnızca efendiden başka herhangi bir tanrıya kurban veren kişi tamamen yok olacaktır. Yönetimi Sunu ile Sitre Ahra'ya vermemesinin sebebi budur. Zira diğer tanrılar ayrılmış dünyalardır ve yakınlıkları ve birleşmeleri yoktur. Yaradan onları onun adından ayırdı, karanlığı ışıktan ayırdı ve ayırdığını Yaradan'a teklif eden kişi, menstruasyon kirliliğini kocasına getiren kişi gibidir. Onların çıplaklığını ortaya çıkarma yakınlık anlamına gelir. Bütün ensestler, ulusların topraklarındaki bölünmüş adaları olduğu söylenen bütün diğer tarafın puta tapmasıyla eşdeğerdir. Ayrıca şöyle yazılmıştır. Dillerinden sonra topraklarında, uluslarından sonra. Ve şöyle yazılmıştır. Çünkü orada efendi bütün dünyanın dilini karıştırdı. Ve efendi oradan onları her tarafa dağıttı. Diğer taraflara bir kurban sunan herkesi. Yaradan onu onun adından ayırır ve onun adında hiçbir parçası kalmaz. Bu böyledir. Çünkü Yaradan İsrail'i bütün ulusların arasından seçmiştir. Şöyle yazıldığı gibi. Efendiniz, Tanrınız sizi seçti ve onlardan onları kendine aldı. Yazıldığı gibi. Efendinin payı onun insanlarıdır. Bu sebeple o onlara onun adından Tora'yı verdi. Şöyle yazıldığı gibi, bu sonsuza kadar benim adımdır ve tüm nesillere bıraktığım anıdır. Benim adımla Yod-Hey. Gematria'da 365'tir. Tora'daki 365 negatif mitzvota, belirli bir eylemlerden kaçınma emirleri karşılık gelir. Benim adımla Vav-Hey Gematria'da 248'dir. 248 pozitif mitzvota, belirli bir eylemleri yerine getirme emirleri ne karşılık gelir. Ve her bir mitzvada İsrail'i onun adıyla bağlar. Böylece organlarının her biri onun kaderinin ve payının bir parçası olacaktır. İsrail kendisini yürüyüşlerinde ve uyanık oldukları saatlerde Yaradan'a bağlamalıdır. Ve 7. yılda ne yiyeceğiz diye sorarsanız. Efendiye güven ve iyilik yap. Topraklarda yaşa ve inancını büyüt. Kişi daima efendisiyle dikkatli olmalı ve kalbinin yüce inanca bağlanmasına izin vermelidir. Böylece efendisiyle bütün olabilir. Efendisiyle bütün olduğunda dünyadaki hiç kimse ona zarar veremez. Efendiye güven ve iyilik yap nedir? Aşağıdan uyandırılışta yukarının eylemi uyanır. Ve bunları yap. Görünüşte bunları yapacaksındır. Çünkü aşağıda yaptığınız uyanışınızda yukarıda uyanış vardır. Bu yüzden şöyle yazılıdır. Ve iyilik yap. Ayrıca Erdemli'den, Yesod'de Zerampin'den başka iyilik yoktur. Şöyle yazıldığı gibi, erdemli olanın iyi olduğunu söyle. Zira bunu yaparsanız, bu iyilik yukarıyı kesinlikle uyandıracaktır. Ve sonra, topraklarda yaşa ve inancını büyüt ve hepsi birdir. Zira toprak ve inanç her ikisi de malhuttur. Toprakta yaşa, üst topraktır, malhuttur. Zira dünyada onunla yaşayan hiç kimse o kadar Yesod de Zerampin kadar iyi olmadıkça onu uyandıramaz. Bu yüzden Yesod olmadan malhut sert dinimle doludur. Adam onu iyi işleriyle uyandırdığından o yapmış gibi olur. Ve sonra toprakta yaşayın, içinde yaşayın, malhutta ve meyvelerini yiyin ve onunla oynayın ve inancınızı büyütün. Toprak malhut anlamına gelir. Yazıldığı gibi, malhuttaki ve gecedeki inancınız ve inancınızı büyütün. Onu istediğiniz yere götürmek anlamına gelir. Eğer onun karşıtı olan Yesod'u uyandırmazsanız, iyilik, Yesod ondan ayrılır. Ve o zaman ona yaklaşmayın. Yanan fırına yaklaşmayın. Çünkü yesod olmadan o bir fırın gibi dinimle, yargılarla doludur. Eğer ona yaklaşırsanız ölümden korkan biri gibi korkmalısınız. Çünkü o zaman o yanan bir ateştir ve alevleriyle dünyayı yakar. Ve onun karşıtı olan iyiliği uyandırdığı için onunla yaşayın ve ondan korkmayacaksınız. İnançlı olanlar her gün arzularına göre malhutu yönlendirirler. Malhut onların emirlerine uyar. İnançlı olanlar sadaka vererek ve onların olandan kaçınmadan iyiliği, yesodu, onun karşıtını uyandıranlardır. Onlar bilirler ki Yaradan daha fazlasını verecektir. Zira yesod onun karşıtındaki lütfu, bereketi uyandırır. Ve kişi şöyle söylememelidir: eğer bunu şimdi verirsem yarın ne yapacağım? Tersine Yaradan kişiye sonsuz lütfunu verecektir. Onları sonsuza kadar köle olarak kullanabilirsiniz. Bu yüzden şöyle yazılmıştır: ve eğer 7. yılda ne yiyeceğiz diye sorarsanız şöyle yazılmıştır: o zaman 6. yılda kutsamamı senin üzerinde hüküm sürdüreceğim ve 3 yıl için ürün verecek. Vermek hey ile söylenmeliydi. Bir hey olmadan vermek nedir? Şimita ve istirahat onda geçerli olduğundan hey malhut vermekten uzaklaştırıldı. Şöyle yazıldığı gibi: efendinin size verdiğini görün. 6. günde yesod 2 günün ekmeği. Benzer şekilde şöyle yazılmıştır: o zaman 6. yılda senin üzerinde kutsamamı hüküm sürdüreceğim. Yesodu ve 3 yıl için ürün verecek. Efendiye güven ve iyilik yap. Toprakta yaşa ve inancını büyüt. Kendi başına iyilik yapan adama ne mutlu. Zira İsrail meclisinde malhutta iyiliği, yani yesodu uyandırmıştır. Ve sedaka, parantez içinde erdemlilik ve sadaka verme ile uyandırmıştır. Zira sedaka uyandırıldığında İsrail meclisine doğru iyilik uyanır. Bu yüzden şöyle yazılmıştır: ama erdemlilik ölümden döner. Zira sedaka hayat ağacıdır, zerampindir ve ölüm ağacının üzerinden uyandırır. Ve ona tutunanı alır ve ölümden kurtarır. Hayat ağacının buna uyanmasına kim neden oldu? Bir adamın yaptığı sedakadır. Hayat ağacında malhut eşini, ortağını yarattı. Onları sonsuza dek köle olarak kullanabilirsiniz. Bu, Kenanlı bir köleyi esir etmek için bir mitsvadır. Onlar ensest olan Ham'ın tarafındandır. Şöyle yazıldığı gibi: Kenan lanetlenmiştir. O erkek kardeşlerine hizmetçilerin hizmetçisi olacaktır. Hizmetçilerin hizmetçisi, jübile dünyası olan dünyanın hizmetkarlarının hizmetkarı anlamına gelir. Bu, jübileye dünyada özgür kalan İsrail'den delinmiş bir köleye, köle olduğu ancak jübilede bile özgür olmayacağı anlamına gelir. Bu enkarnasyon şeklinde olmalı ve ışığı karanlıktan önce hareket ettirmelidir. Bu karanlıktan çıkan Ham'ın tohumu olan İbrahim'in kölesinin, bir putperest olan Terah'tan çıkan İbrahim'in onun efendisi olmak için yeterli olduğu anlamına gelir. Bu yüzden lanetlenmiş olmaktan ve karanlıktan çıktı ve karanlıktan çıkan ışık olan Terah'tan çıkan İbrahim gibi de Yaradan tarafından kutsanmış oldu. Ve ışıktan önce gelen karanlık, İbrahim'den çıkan İsmail'dir ve İshak'tan çıkan Esau'dur. Enkarnasyon. Bir damla semenin onun olmayan bir yere karışmasına sebep olan, damlasını bir hizmetçiyle, bir hastalıkla, İsmail'in kızıyla, Klipa'nın kötülüğüyle ya da kötü ve karanlık olan yabancı tanrının kızıyla karıştıran kişi, damlası iyi ve ışık iken iyiliği kötülükle karıştırır. Ve ancak iyinin ve kötünün bilgisinin ağacından bundan yemeyeceksiniz diyen efendisinin sözünü ihlal eder. Yaradan bu insanı karıştırır. Onu yaratır ve enkarnasyon vasıtasıyla cezalandırılmasını sağlar. Onu iyi ve kötüden oluşan bir bedene koyar. Eğer kişi tövbe eder ve Tora'ya bağlanırsa, kötüyü iyiden ayırır. Çünkü kişi yasaklanan ve izin verilen, saf olmayan ve saf olan ve değerli ve bozuğa bağlanmıştır. Bu, kötüyü iyiden ayırır. Bununla ilgili şöyle söylenmiştir. O zaman Efendi, Tanrı insanı yarattı. Yarattı sözcüğü iki yot ile yazılır. İnsanda iki yaratılışın olduğunu işaret eder. İyilik için yaratılış ve kötülük için yaratılış. Tora ile kişi bunları ayırır ve Yaradan ona her ikisi üzerinde egemen olan, iyi ve ışık olan bir sonraki dünya ve kötü ve karanlık olan bu dünya. Ondan bir ruh verir. Yazıldığı gibi ve burun deliklerinden yaşam nefesini üfledi. Kişi erdemler ve günahlarla yargılanır. Tek bir mitsvayı yerine getiren ödüllendirilir. Orta olanın erdem ve günahları eşittir. Yarısı altta erdemler ve yarısı altta günahlardır. Yazıldığı gibi, talebiniz ne olursa olsun bu yapılacaktır. Ve talebiniz nedir? Krallığın yarısı bile olsa verilecektir. Eğer yarım bir krallık, malhut, yarısı erdem olan varsa, o zaman bu yapılacaktır. Soru ya da talep kabul edilir anlamına gelir. Tam inançlı, bütün erdemleri yukarıda ve günahları aşağıdadır. Bütün erdemleri onun için, bir sonraki dünya için yukarıda muhafaza edilir. Ve bu dünyada onlardan bir şey almaz. Ve günahları için cezalar bu dünyada aşağıdadır. Tam günahkar, günahları yukarıda ve erdemleri aşağıdadır. Günahlarının yukarıda olmasının anlamı, kişinin bu dünyadan göçüp gittikten sonra cehennemde intikamını alacağıdır. Ve aşağıda yapmış olduğu erdemler, kişinin ödülünün bu dünyada verileceği anlamına gelir. Ortadaki her ikisi de onu yargılar. Yani ödülünün ve cezasının her ikisi de bu dünyada, aşağıdadır. İsmin değişmesi, yerin değişmesi, eylemin değişmesi. Açıkça iki derecede, iki şekilde günah işleyen bir adam, açıkça günah işlediği gibi, açıkça tövbe ederse, bu dünyada Yaradan'ın yargılarını bilen ve kendilerini günah işlemekten alıkoyan erdemlilerin arasına yerleştirilir. Ama gizlice tövbe ederse, erdemlilerin arasına yerleştirilmez. Çünkü günahı tam olarak iptal edilmez. Bunun yerine günahkarların arasına yerleştirilir. Ve günahkarlar tövbe ettiği, onlarla ilgili ama günahkarların gözleri başarısızlığa uğrar İfadesini sürdürmek için onu kıskanırlar. Adem'in günahı ve Efendi Tanrı buyurdu, emrini ihlal etmesiydi ve puta tapmak için olanın haricinde başka emir yoktur. Puta tapmakla günah işledi ve o onu oluşturdu, yani onu hiddetlendiren Terah'ın tohumunda enkarne etti. Yani Yaradan'ı kızdırdı ve Tera bir putperest olduğundan puta tapma emrini ihlal etti. Ve İbrahim onun tohumundan ortaya çıktı ve adam Harişon'un enkarnasyonuydu. İbrahim tövbe etti ve puta tapma ve onların önüne yiyecek koyma kurallarını bozdu. Adem ve Terah'ın işlediği günahı düzeltti ve inşa ettiği günah ve kötülük yapısını, Adem'in günahının sebep olduğu klipot yapısını kırdı ve Yaradan'ı ve onun kutsallığını bütün dünyanın üstünde başına tac etti. Yaradan'ı ve onun kutsallığını bütün dünyanın üzerinde nasıl göklere çıkardı? Halkın içinde onun adını kutsallaştırmasıyla ve kendini yakmak için ateşe girmesiyle, ki böylece içinde, Adem'de, onların tanrısının putları siz, ateşle yanacaksınız, devam etsin. Adem putperest olduğundan bu sanki onların tanrılarının oyulmuş imgeleri olarak kabul edildi. Daha ötesi, babasının Terah'ın tövbe etmesine ve onun, annesinin ve neslin kural koyucularının tamamının cennet bahçesine getirilmesine sebep oldu. Bu nedenle ateşte kurşun karışımıyla dövülen kralın gümüş sikkesi gümüş gibi beyazlatıldı. Bu yüzden onu ateşe attılar ve öncü İsmail ortaya çıktı. Bu yüzden İsmail putperestliğe gülerek ortaya çıktı ve Adem ateşte beyaz kaldı. Bu aynı zamanda isim değişikliğidir. Onun adı Adem'den İbrahim'e değişmiştir. Zira Adem reenkarne olduğunda ona isim değişikliği, yer değişikliği ve eylem değişikliği yapmak zorundaydı. Daha sonra Adem'in reenkarnasyonu ve kan dökülen ikinci günahla kuvvetlendirilmiş olan İshak geldi. Bu şu ayeti açıklar. Ve Efendi Tanrı adama buyurdu, dedi ki, buyurmak putperestlikle ilgilidir. Adam kan dökmekle ilgilidir. Söylemek ensestle ilgilidir ve bunların hepsine karşı geldi. Bu İshak'ın bağlanmada bıçakla sınanmasına sebep oldu. Yazıldığı gibi ve oğlunu katletmek için bıçağı aldı. Onun için de Adem atıktan yiyeceği seçip ayıran olarak sıralandı ve kan döken Esau atık ortaya çıktı. Ve yiyecek Yakup herhangi bir çöpten sıyrıldı ve arınarak ortaya çıktı. Yakup herhangi bir çöpten arınıp temizlenerek çıktığından Adam Harişon'un güzelliğine sahipti. Daha sonra Yakup'a geldi. Adam Harişon'dan ayrılan iyilik ve yiyecekler. Ve Laban'da bir araya geldi ve onun kölesi oldu. Şöyle yazıldığı gibi. Raşel için 7 yıl hizmet edeceğim. Ve kız kardeşinden onun yerini aldığı için Havva'dan ayrıldıktan sonra onunla çiftleşen iki dişi ruhta Adem'in yabancı bir yere attığı iki damlayı ortaya çıkarmak için 7 yıl daha hizmet etti. Ve bu dünyada söylemek kelimesiyle ima edilen ensesttir. Bu nedenle Laban'dan Arami'yi, yılanı çıkardı. İbrahim, İshak ve Yakup'ta Adem'in isminin bir değişimi, yerin değişimi ve eylemin değişimi vardır. İsmin değişimi İbrahim'de, yerin değişimi İshak'ta ve eylemin değişimi Yakup'taydı. Ve onun hakkında şöyle söylendi. O zaman o gördü ve bildirdi. Onu kurdu ve ortaya çıkardı. Ve adama dedi ki, bir cevap olarak aldı. Onun kadar büyük olmayan diğerleri için daha fazla. Bütün bunlar Adam Harişon'un günahının ıslığı ile ilgilidir. Adam Harişon bir hırsızdı. Bahçenin sahibi ona şöyle emretti. Ama iyi ve kötünün bilgisinin ağacından yemeyeceksiniz. Yine de o gitti ve çaldı ve yedi. Bu yüzden onun ıslığı hırsızlığı için satılmaktır. Mahkemenin onu kölelik için satmasıdır. Bu ıslah Yakup ile başladı. Ancak ıslahına gelmeden önce üç ıslaha ihtiyacı vardır. İsim değişikliği, yer değişikliği ve eylem değişikliği. Ve daha sonra bir köle olarak Laban'a satılmıştır. Ondan 7. yılında özgür kalacak İbrani köle uzanır ki bu Raşel'dir. Yine de bu düzeltme ile tamamlanmadı. Daha ziyade günahkar bir hizmetkar ortaya çıktı. İsrail'in sürgün edildiği sürgünler ve dünya uluslarına satılmaları, jübile dünyasına, binaya hizmet eden delinmiş köleden genişlemeleri. Bina yönettiğinde özgürce dışarı çıkar ve binanın, jübilenin ışığının otoritesi vasıtasıyla oluşan üç kefaret olan ikametgahına döner. Ve bu yine de bilgi ağacının bütün günahını düzeltmez. Ve de henüz tam kurtuluş ifşa olmaz. Zira jübile dünyasında bile özgürce dışarı çıkmayan Kenanlı bir köle şeklinde kalmışlardır. Onlar da Adam Harişon'un günahının soyundan gelirler. ve ıslaha ihtiyaç duyarlar. Ayrıca Jubile'den hoşlanmayacaklarından, Şimita'nın kendisinden de özgürce çıkmaları gerekir. Bu sebeple onlar da ıslah olduğunda 7. bin yıldaki ıslahın sonunu beklemek zorundalar. Ve o zaman bilgi ağacının bütün günahı düzeltilmiş olacak. İsim, yer ve eylem değişikliklerini açıklayalım. Bilgi ağacının günahının yukarıdan aşağıya doğru Hohmann'ın aydınlatmasını genişletmesi olduğu bilinir. Bununla sağdan solu ayırdı, yazıldığı gibi. Eğer ödüllendirilmediyse kişi kötüdür. Manula kilit noktası onda göründü. Yazıldığı gibi günah kapıda çöker. İfşa olduğunda bütün ışıklar ayrılır. Bu yüzden üst ışıma kayboldu ve kişi cennet bahçesinden çıkarıldı. Günahıyla Adam Harişon'un, Dinim'de Nukva'nın ayrılıkta dünyayı yok eden solun egemenliğinin erkek dinimine eklenmesine sebep olduğu ortaya çıkıyor. Bu, Adam Harişon'un, Dinim'de Nukva'nın erkek dinimi iptal edeceği ıslahın başladığı İbrahim'deki ilk enkarnasyonudur. Solun kuralı olan erkek dinim, Adam Harişon'un sebep olduğu putperestlikten başka bir emrin olmadığı yazılmıştır. İbrahim, Manula'yı, Dinim'de Nukva'yı genişletti ve bununla erkek dinimi, puta tapanların heykellerini kırdı. Bununla solun garı iptal oldu. Putperestlerin başları ve bütün bollukları sona erdi. İbrahim, Manula'nın ateşindeki erkek dinimi iptal etmek için kendini ateşe attı. Bu, Sağ'ın, İbrahim'in, Simsum'un bulunmadığı ve hatta Kelim'de Manula'da bile alınabilecek hasadim ışığının ıslahı için yeterliydi. Ancak solu, yani Hohma'ya dönen binanın aydınlatmasını hiç düzeltmedi. Zira Manula'nın ortaya çıktığı Kelim, Malhut'te Simsum Alef'te olduğu gibi Hohma'yı alamadı. Bu, atıkların kendisinden çıkmasının sebebidir. Hohma aydınlatmasının alınamamasıdır. Kralın yüzüğünü dövüyormuş gibi garı ifşasından alıkoyar. Bu atık, İsmail, gümüşte karıştırılan kurşuna eşittir. Ve bu ismin değişmesidir. Zira kirliliğin diğer tanrıların ismini kırmış ve kutsal ismi eski haline getirmiştir. Solu tekrar kutsallığa getirmek ve Hohma'nın aydınlatmasını genişletmek için Malhut, Bina'nın kelimini almalı ve Manula'yı gizlemek için Bina'ya yükselmelidir. Bu, İshak'ta meydana gelen yerin değişmesidir. Malhut yerinden hareket etmiş ve Bina'nın yerine yükselmiştir. O zaman İshak, sol çizgi doğmuş ve Adam Harişon, içindeki yerin değişimiyle ıslah olmuştur. Bu böyledir. Çünkü içindeki yerin değişimiyle Adam Harişon sol çizgide güçlenmiş ve İshak'ın bağlanmasıyla sağa dahil edilmiştir. Manula tamamen gizlendiği ve yer değişikliği vuku bulduğundan Esau yukarıdan aşağıya çektiği sağı olmayan sol bir kez daha güçlenmiştir ve bu kanın dökülmesinden gelen atıktır. Bu nedenle yerin değişimi bile Adam Harişon'un ıslahı için yeterli değildir. Yakup, iki çizgi arasında barışı sağlayan ve sol çizgiyi ıslah eden orta çizgidir. Bu yüzden sadece aşağıdan yukarıya doğru yani dişi ışık parlar. Bu sebeple Hohma artık Zerampi'nin sol çizgisinde görünmez ki bu yukarıdan aşağıya doğru parlayan İshak, erkek ışık gibidir. Ancak Malhut'ta yalnızca Raşel, dişi ışıkmış gibi sadece aşağıdan yukarıya doğru parlar. Bu bahsi geçen İbrani köledir. 6 yıl çalışacak ve 7. yılda özgürce dışarı çıkacak. Zira Malhut ışığının ifşası Hohma'nın aydınlatmasıyla ayrıca şöyle yazılmıştır. Yedinci olarak adlandırılan, malhut olan ve aydınlatmasında kölelerin özgürlüğüne kavuştuğu Rachel'deki Hoffman'ın aydınlatmasının ifşa olması için Rachel için 7 yıl hizmet edeceğim. Ve Lea için çalışıyor olsa da asıl işi Rachel'deki Hoffman ışığını ifşa etmektir. Buna eylemin değişikliği denir. Erkek ışığında eylemi iptal etmiştir. Çünkü dişi dünyanın zeminindedir ve dinlendiği için onun içinde hiçbir eylem yoktur. Ve içinde Adam Harishon çöp olmadan temiz çıktı ve bu İbrani kölenin ıslahıdır. Yazıldığı gibi, hırsızlığı için satılacak. Ancak İbrani kölenin bu ıslahı yeterli değildir. Çünkü İsrail günah işlemiş ve ulusların arasında sürgündedir. Bu yüzden 7. yıl özgürlüğüne dair bir arzusu yoksa köle delinir. Bu onu kusurlu yapar. Onun hakkında ve ona sonsuza kadar hizmet edecek denmiştir. Çünkü üzerlerindeki binanın ışığının görünüşüyle kurtarıldıklarında İsrail'in 3 sürgünden aldığı 3 ödemenin ışığında binanın gerçek ışığında olmadıkça özgür kalmak istemez. Ve ona sonsuza kadar hizmet edecek dediğinde bina dünyasını sonsuza kadar İbranice'de dünya anlamına da gelir kasteder. Şöyle yazıldığı gibi Jübile'nin bu yılında her erkeğe mal varlığını bütün bunlar yer değişikliğinin olduğu ve binanın kendisinden ya da binada azaltılmış malhuttan ışık alabilen İbrani köleyle ilgilidir. Ancak Kenanlı kölenin yer değişiminin ıslahı yoktur. Daha ziyade içinde manula ifşa olur. Bundan dolayı Jübile'nin 7. yılında özgür kalamaz. Zira kelim de manula ondan 7. bin yıldaki düzeltme yapılmadığı sürece hiçbir şey alamaz. O zamana kadar bilgi ağacının ıslahının tamamlanmadığı ortaya çıkıyor. Bu yüzden 7. de özgür kalan iyi bir İbrani köle olmakla biter. Binaya yükselen malhutun yerinin değişimi onun 7. de özgür kalmasına sebep olur. Ama kölelerin geri kalanını, içinde yer değişiminin olmadığı Kenanlı köleleri, onları sonsuza kadar köle olarak kullanabilirsiniz. Çünkü Jübile'de özgürce çıkmazlar. Zira onların kelimi Manula'dandır ve yalnızca kısıtlanmış malhuttan alabilirler. Bundan dolayı onlar serbest bırakılmazlar. Adam Harishon'un ıslahı Manula kendi yerinde düzeltilip bina gibi olduğu ve yer değişiminin artık gerekli olmadığı son ıslahtan önce tamamlanmaz. Benim için İsrail çocukları hizmetkarlardır. Benim için İsrail'in çocukları hizmetkarlardır. Bu, tapınakta ve tapınağın dışındaki her tür hizmette ve çalışma olarak adlandırılan bütün bu eylemlerde, dua ve Tora'nın mitzvotunda uygulamak anlamında hizmet etmek için bir mitzvadır. Bütün bunlara çalışma denir. Tıpkı ihtiyaç duyduğu her şeyi efendisinden sonra uygulayan bir köle gibi. Benim için İsrail'in çocukları hizmetkarlardır. Onlar benim hizmetkarlarımdır şeklinde yazıldığı gibi İsrail köleler olarak adlandırılır. Hizmetkarlar, çünkü şöyle yazıldığı gibi bir hizmetkarın onu ölümden ve dünyadaki bütün kötülüklerden kurtaran efendisine hizmet eden bir hizmetkar olarak ona hizmet etmek için onları Mısır topraklarından ben çıkardım. Bir köle soldaki Hoffman'ın ışıklarını düzeltir. Zira Adam Harishon'un günahı yüzünden ışıklar ve kutsallığın Hoffman aydınlatmasının kelimi azaldı ve Mısır'ın klipasına düştü. İsrail'in Mısır topraklarında köle olmak zorunda kalmasının sebebi budur. Ayrıca solun bu incelemesini Tora'nın verilmesi tamamlanana kadar 3 muhakeme yapmıştır. Solun aydınlatmasının yani solun ıslahının Neşema, Haya ve Yehidas'ında. O zaman kıvılcımları ve soldaki hohmanın aydınlatmasının kelimini kendileriyle birlikte çıkardılar. Şöyle yazıldığı gibi: "Ben sizi Mısır topraklarından çıkaran efendiniz, tanrınızım." Bu, kölenin çalışmasına atfedilen solun ıslahının ifşasının devamıdır. Ve bunun tam tersi, orta çizgiden uzayan oğul muhakemesidir. İki yol vasıtasıyla Yaradan'la ilişkisinde İsrail, köleler olarak adlandırılır. Şöyle yazıldığı gibi: "Onlar benim hizmetkarlarımdır ve onlara oğullar denir." Yazıldığı gibi: "Siz Efendinin, Tanrı'nın çocuklarısınız." Yaradan'ı genel bir şekilde bilen bir adam köle olarak adlandırılır. Çünkü o, Efendisinin emirlerini izliyordur. Onun evinin sırlarını ve hazineyi araştırma izni yoktur. Ve Yaradan'ı özel bir şekilde bilenler, onun sevgili oğulları olarak adlandırılır ve onlar, onun evinin sırlarını ve sırları araştıran oğulları gibidirler. Köle, sadece aşağıdan yukarıya doğru parlayacak şekilde düzelten kutsallığın solunun aydınlatmasından, dişi ışıkta, vakta herhangi bir şey yapmadan uzanır. Yaradan'ı genel olarak aşağıdan yukarıya doğru bilir ve onun evindeki sırları ve hazineyi araştırma izni yoktur. Zira aydınlatması herhangi bir eylemden men edilmiş dişi ışığındadır. Ama bir oğul orta çizgiye, onun hasadimine, gar ve eylem olan ve onun hazinelerinin araştırıldığı yerde, yukarıdan aşağıya doğru verilen erkek ışığa bağlanır. Yaradan'ı orta çizgiye bağlı olan özel bir şekilde sırlarında, onun evinin bütün sırlarında araştıran bir oğul gibi bilir. Zira o, kralın sırlarındaki her iki eylemin ve araştırmanın geçerli olduğu yukarıdan aşağıya verilen erkek ışık ve gardır. Ve bir oğul olarak adlandırılsa da Yaradan'ın ilk oğlu, oğlum, ilk doğanım, İsrail şeklinde yazıldığı gibi kendisini bir köle olmaktan çıkarmamalı. Babasını öven bütün işlerde babasına hizmet etmelidir. Dolayısıyla her insan babasına bir oğul olmalıdır. Onun sırlarını araştırmalı ve onun evinin sırlarını bilmeli ve onları uygulamalı ve babasına bir köle olmalıdır. Kölenin anlamı ve oğlun anlamı. Yukarıda kişinin kendini taçlandırması gereken iki derece vardır. Onlar inancın anlamıdır ve onlar birdir. Birincisi köle, ikincisi oğuldur. Yukarıda kölenin derecesine bütün dünyanın efendisi denir. Solda Hohma'nın aydınlatmasının görüldüğü yerde Malhut, yani dişi ışık olarak adlandırılır. Ve yukarıda oğlun derecesi, oğlum, ilk doğanım, İsrail, Zerampin'dir. Üst aviye bir oğulken o zaman İsrail, erkek ışık olarak adlandırılır ve hepsi inançtır. Kişi kendini yukarıda oğlun ve kölenin derecesiyle taçlandırmalıdır ve inanca dahil etmelidir. Aşağıdaki adam ilk olarak Malhut'tan Hohma'nın aydınlatması olan bütün yeryüzünün efendisi olarak adlandırılan kölenin muhakemesini almalıdır. Daha sonra Zerampin'den Avi'nin oğlu olan Hasadim'i aldığında onlara erkek ışık, gar gibi gelir. Ancak içinde kölenin derecesi yoksa ama yalnızca Hasadim'in derecesi varsa onları roşu olmayan vak olarak kabul eder. Ve onlar hiç de oğlun derecesi değillerdir. Ancak Malhut'tan Hohma da tamamlandığında Hasadim gar olarak kabul edilir. Bundan dolayı Malhut, Zerampin'in girmesi için bir açılış olarak kabul edilir. Ayrıca her ikisinde taçlandırılmalıdır. Aksi takdirde onlar hiç de gar değildirler. Zira Hohma da Malhut olmaksızın Hasadim de Zerampin vaktır. Ve Hasadim de Zerampin olmadan Hohma de Malhut vaktır. Çalışma olarak adlandırılan duada her tür çalışmayı uygulamak için bir kölenin derecesinde, malhut olan, asla dinlenmeyen ve daima zerampin için öven ve oynayan bir köle gibi olmalıdır. Bütün dünyada yapılan bütün çalışmalar ve işlerin tamamı malhut tarafından yapılmış ve yerine getirilmiştir. Bu yüzden ona efendi denir. Zira bir köle gibi çabalar ve bütün dünyalara geçimini ve bolluğunu uzatır. Bu yüzden ona bütün dünyanın efendisi denir. Ve malhutta kölenin muhakemesiyle taçlandırılan bir adam, köle olmakla ve efendisinin hizmetinde emek sarf ederek yükselir ve kölenin derecesinde taçlandırılır. O da bir efendi olarak adlandırılır. Çünkü malhut olan bu dünyanın bütün sıkıntılarında kutsanmıştır ve onu sürdürür. Bu yüzden ona da efendi denir. Şimdi oğlun derecesini açıklar. Babasının sırlarını ve onun evinin bütün sırlarını bilmek için çabalayan oğul. Babasının ona tüm sırlarını sunduğu tek bir oğul olmakla ödüllendirilmekle mutludur. Bu her şeye hakim olan oğlun ihtişamıdır. Yaradanı ve onun sırlarını bilmek için Tora'da uğraşan kişiye Yaradan'ın oğlu denir. Cennetin ev sahiplerinin hiçbiri içeriye girmeye ihtiyaç duyduğu her an babasına katılmasına karşı çıkmaz. O kişi bütün dünyalarda mutludur. Bu nedenle özel bir şekilde Hohma'da Zerampin'in sağında babasını bilmek için çabalayan kişiye oğul denir. Kişinin Yaradan için yaptığı çalışmada, Yaradan'da taçlandırılması için bir köle ve bir oğul olarak her ikisine de dahil edilmesi gereken bir çalışma vardır. Nedir bu? Bu, kişinin bir köle ve bir oğul olması gereken duanın çalışmasıdır. Bu iki yüksek dereceye, Zerampin ve Malhut'ta dahil olmak için bir köle olarak dua kurar ve çalışır. Kölenin derecesi ve malhut olan dünyanın ıslahının çalışmasında çaba sarf eder. Oğul derecesi ve Zerampin olan sağdaki Hohma'ya olan arzusuna bağlanır ve yüksek sırlardaki onun efendisine tutunur. Hiçbir ayrılık olmadan bir oğul babasına tutunduğunda ona karşı itiraz edecek hiç kimse yoktur. Bir hizmetkar efendisinin çalışmasını yapar ve dünyanın ıslahını düzeltir. Her ikisine de sahip olan, birlikte, bir olarak dahil eden bir oğul ve bir köle. Bu kişi, bütün inancı hiçbir ayrılık olmaksızın Malhut'u Zerampin ile bir bütün olarak ıslah eder ve her şeyi bir araya getirir. Bu, Yaradan'ın bütün dünyanın ve göklerin bütün ordularında ve kamplarında ilan ettiği adamdır. Dikkat edin ki, kralın güvendiği kişi, efendisinin bütün sırlarını elinde bulundurur. O kişi bu dünyada mutludur ve bir sonraki dünyada mutludur. O günden itibaren o adam bütün dünyada bilinir ve kayıtlıdır. Çünkü bütün ordu ve kamplar onunla olmalıdır. Ve artık Yaradan ondan hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Kendisinden başka. Zira bütün dünyalar onun üzerinde durur. Bu iki derecenin, oğul ve kölenin anlamı şu sözlerde yer alır. Ve bana dedi ki, benim hizmetkarımsın, İsrail, içinden yüceleceğim. Ve bana dedi ki, benim hizmetkarımsın. Kölenin derecesi sol çizgi, malhuttur. İsrail, oğul derecesi, sağ çizgi, zerampindir. Onlar bir olarak dahil edildiğinde şöyle yazılmıştır. İçinden yüceleceğim.